Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha. Ve alâ âlihi ve sahbihi ve bârik ve sellim teslimen kesîran kesîra. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinize Üsve-i Hasene, en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem programından hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti sizlerin, bizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Cenab-ı Hak işlerimizde, çalışmalarımızda yardımcımız olsun, bereketler ihsan eylesin kıymetli dinleyenlerimiz. Biz bu programımızda sevgili Peygamberimizin örnek hayatını ele alıyoruz. Hayatımızın hangi alanı olursa olsun orada Efendimizin bize örnek olan çok güzel sözleri, davranışları olduğunu biliyoruz ve bütün sıkıntılarımızın, problemlerimizin çözümünün de yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın senasına, methine layık olan o mükemmel hayatında bunları buluyoruz. O kaynağın çok sağlam bir kaynak olduğunu, çok güzel bir kaynak olduğunu, o insanın çok değerli bir insan olduğunu, çok güzel bir insan olduğunu kesinlikle biliyor ve iman ediyoruz. O rahmet, bereket, feyiz kaynağından hepimizin daha fazla istifade etmesi için bir bakıma yol olmaya, vesile olmaya, o misk kaynağından, o feyiz bereket kaynağından kalplerimize ulaşacak şebnemlere vesile olmaya gayret gösteriyoruz muhterem kardeşlerim. Yine programımıza Akif İnan Bey'in Efendimizle alakalı dile getirmiş olduğu mısralarıyla başlamak istiyorum. Şöyle diyor: gelip düşte onu muştuladılar, en ulu insana yüklüsün diye. Yıkılan burçların sönen ateşin, kuruyan savenin haberci dili. Yıldızlar billurdan avize gibi, bir ev nur merkezi geldiğin gece. Vakti yenileyen sen ey hoş geldin. İbrahim duası, İsa müjdesi. Başında bir gölge altın çocuğun, onu korumanın dipsiz imgesi. Alınıp oyundan nurdan neşterle, ayıklar içini bir melek doktor. Süt anne evine dolan bereket, seven bir çehreye gülücüğündür. Anaya babaya yük olmamanın anıtını diktin ey büyük yetim. Çorak vadiler doyar yağmura, elinden tutulup yalvarılınca. Bir emin çobanlık dağda ve çölde, devlet yönetimi hazırlığındır. En büyük kadının seçtiği olmak, en büyük erliğin hediyesidir. Çöller bir hayattır, mağara fikir, rüyalar gerçeğin kesin haberi. İnsanlar çevrende bir renkli fanus, yansıtır bitmeyen ışınlarını. En yırtıcı insan en adil olur, ellerin boş dönmez dilediğinden. Köleler beylerle eşitlenmiştir, bağlılık yiğitlik aşk yarışında. Dost olmayanlara satar korkuyu, dost olmayanlara salar korkuyu. Başında aslanlar, ejderler bekçi. Bir çul parçasıyla kestin kavgayı, oturttun yerine en kutsal taşı. Çağrıya uyarak yarar da yeri, yürür gelir ağaç işaretinle. Senden güçlüsünü görmedi evren, yenersin ard arda dev pehlivanı. Yoluna dikenler döken ellerin, gün gelir görülür hep burudu. Çölleri yel gibi aşan süvari, atının ayağı gömülür kuma. Ardından düşmanca iz sürenlere, örümcek ve kuşlar örer engeli. Çağlardan çağlara yürüyen sırrı, fısıldadığın mağara arkadaşına, güneş geri gelir battığı yerden, vaktinde yönelsin dost Hakk'a diye, felekler senin için var oldu yine, geceler boyunca alnın yerdedir, ay ikiye bölünür gelir önünde, onaylar sesiyle ululuğunu, bir anda çıktığın sonsuz yolculuk, hayalin meleğin yandığı nokta, çeşme parmağından içer suyunu, ölümsüz çağrının savaşçıları, elin erişince kısır koyundan, kaseler dolusu sütler süzülür, ülkeler kapısı bir bir açılır, kazmalar inince kaya üstüne, gözlerin uyur da kalbin uyumaz, sevgili gönlünden çıkmıyor diye. Bu şekilde Akif İnan Bey Efendimiz Aleyhisselam'ın siyerini, hayatını dikkate alarak orada onu bize hatırlatan güzel duygularla Efendimiz'i bize hatırlamamızı sağlayan mısraları okumuş olduk muhterem dinleyenlerimiz. Biz bugünkü dersimizde sevgili Peygamberimizin örnek hayatından, Allah'a örnek kulluğundan, özellikle namazları cemaatle kıldırması, cemaatle kılması ve cemaatle namazın önemi noktasında sevgili Peygamber Efendimizin hadisleri, örnek davranışları, uyarıları, bu noktada göstermiş olduğu titizlik, bu noktadaki örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki öncelikle dinimize bu açıdan baktığımız zaman İslam dini bir toplum dinidir, bir ümmet dinidir, bir içtimaileşme dinidir. İçtimai hizmetlere çok önem veren, cemaatle ibadetlere çok önem veren bir din olduğunu görüyoruz. Ayet-i kerimelerde hitaplar hep müminlere, ey iman edenler, ey müminler, pek çok hitap hep çoğul şekilde varid olur, gelir. Ve hep böyle Müslümanları kardeş olmaya, birlik olmaya, beraber olmaya, ümmet olmaya teşvik eden ifadeler vardır. Nitekim Yüce Rabbimiz Enbiya suresinde peygamberlerin kıssalarını anlattıktan sonra İnne hazihi ummetukum ummeten vahide ve ene rabbukum fettequn. İşte bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Bütün müminlerin bir arada olduğu, birbirleriyle kardeş olduğu, Allah'a iman, ahirete iman ve tevhid esası etrafında birleşen tek bir ümmet olduğu ve Allah'ın da bizim Rabbimiz olduğu, o halde ona kulluk etmemiz gerektiği ifade edilir. Fatiha suresini okurken orada İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz. Yani yalnızca sana kulluk eder ya Rabbi, yalnızca senden yardım dileriz. Kullandığımız kalıp yine çoğul kalıbıdır. Halbuki bizler bazen cemaatli namazımızı kılarız, bazen nafile namazlarda olduğu gibi, yani imama uyarak cemaatli namaz kılarız toplu halde, bazen de tek başımıza kıldığımız namazlarda olur. Ama yine de bu ayet-i kerimede her seferinde tek başımıza namaz kılsak da İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, çoğul sıkasıyla beraber yalnızca sana kulluk ediyoruz, yalnızca senden yardım diliyoruz diye yine aynı ayeti çoğul sıkasıyla söylemiş oluyoruz. Bunun hikmetlerinden bir tanesi de Yüce Rabbimiz bizi cemaatle namaza teşvik ediyor. Cemaat halinde kulluğa teşvik ediyor. Tek başımıza bir kulluktan ziyade Allah'a kul olanların sayılarının artması, bir cemaat olması, bir cemiyet olması, bir toplum olması, daha kalabalık, düzenli, disiplinli, daha kalabalık bir İslam toplumu olması ve Allah'ın emirlerini böyle toplu halde ve şevkle, aşkla yaşanması gereğine bir işaret olduğunu görüyoruz. Hatta kişi tek başına bile namaz kılsa bu ifadeyi söylerken İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn orada tek başına olmadığını ve temsil ettiği insanlar bulunduğunu, hatta bu kainattaki varlıkları temsilen Allah'a kulluğunu arz ettiği, hatta yani bedenindeki azaların, organların hepsinin ayrı ayrı birer kimliği olduğunu düşünerek onlar adına, belki her bir hücresi adına Allah'a kulluğunu arz ettiğini, ferden namaz kılsa bile adeta bir cemaatle, büyük bir kainat, Allah'a kulluk içinde olan bir varlık alemiyle Allah'a kulluğunun farkında olması gerektiğini işaret ediyor bu ayet-i kerime. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz namazlarında cemaatle ifa edilmesine işaretler bulunan ayet-i kerimelerde, ama sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam burada daha açık ifadelerle namazların cemaatte kılınmasını tavsiye ediyor. Çünkü bir toplum inşası söz konusu olunca muhterem dinleyenlerimiz, orada o insanların büyüğüyle, küçüğüyle, yaşlısıyla, genciyle, fakiriyle, zenginiyle aynı mekanda toplanması, aynı safta Allah'a boyun eğmesi, Allah'ın huzuruna durması ve bu şekilde bunların birbirini tanıması, perçinlenmesi, kenetlenmesi ve bir bütünlük arz etmesi, aradaki toplum içerisindeki bir kast anlayışının ortadan kalkması, işte fakirler bir yerde, zenginler bir yerde, güçlüler bir yerde, zayıflar bir yerde tarzında, böyle toplumu farklı katmanlara, kastlara ayıracak bir anlayışın ortadan kalkması ve tam da ayet-i kerimin ifadesiyle innemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum, bütün müminler kardeştir, o halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve tekullah, Allah'tan korkun ki Allah'ın rahmetine erişesiniz. Buradaki ayet-i kerimede ifade edilen kardeşliğin gerçekleşmesi açısından da bu cemaatli ibadetlerin, namazların çok büyük ehemmiyeti olduğu anlaşılmış oluyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Cemaatte kılınan namaz kişinin yalnız kıldığı namazdan 27 derece daha faziletlidir. Teşvik ediyor Efendimiz Aleyhisselam cemaatle namaz kılmaya. Şimdi diğer açıdan baktığımız zaman namaz bir ibadettir. Namaz bir kulluğun gereğidir. Namaz aslında bir duadır. Kulun bütün ihtiyaçlarını, bütün taleplerini Rabbine arz ettiği çok mühim bir ibadettir ve duadır. Yani okuduğumuz Fatiha'da, okuduğumuz diğer sürelerde, yaptığımız tesbihatta, halimizde, hareketlerimizde, kıyamımız, rükûmuz ve secdemizde aslında biz namazda hep Rabbimizden özel bir dua talebi içerisinde bulunuyoruz. Mahsa bir dua. Şimdi tabii ki kullar çok farklı farklı muhterem dinleyenlerimiz. Yani bir camiye gittiğimiz zaman, bir cemaate katıldığımız zaman, cemaat namaz kıldığımız zaman orada çok farklı halleri olan, farklı kalbi duyuşları olan, takva açısından çok farklılık arz eden aslında bir grubun içerisinde bulunuyoruz. Herkes bizim gibi değil. Bazen biz belki gaflet içinde olabiliriz. Bazen belki gönlümüz buğulanmış olabilir, dumanlanmış olabilir. Bazen bizim ruhumuzu bir kısım kasvetler sarmış olabilir. İçimizde bazı dertlerimiz, sıkıntılarımız olmuş olabilir. Fakat o camideki cemaat içerisinde kim bilir bize gizli olan ama Allah Teala'ya açık ayan olan, nice kalbi temiz, duyguları temiz, Allah'a kalben çok yakın olan, Allah'a gerçekten içten yalvaran, yakaran kim bilir nice Müslüman kardeşlerimiz var. Onu biz bilmiyoruz ama Cenab-ı Hak biliyor. Dolayısıyla toplu yapılan, cemaatle yapılan ibadetlerde, cemaatle yapılan dualarda, cemaatle yapılan zikirlerde işin bu yönü de çok önemli. Dualarımızın kabul olma açısından da yine bu cemaatle namazın, cemaatle duanın çok büyük ehemmiyeti var. Çünkü orada belki içimizdeki kalbi yanık, kalbi kırık, dertli, Allah'a yakın bir gönlün serzenişiyle ve niyazıyla oradaki bütün cemaatin duası kabul olma ihtimali de söz konusu olur. Bazen haçlar için böyle menkıbeler anlatılır. Bazen efendim umreler için, yani ya görülen bir rüyada veya efendim bir keşif esnasında Cenab-ı Hakk'ın orada bir kulun özel bir duası, özel bir ibadeti yahut da yaptığı bir ameli salihi sebebiyle bütün hüccacın, hacların kabul olduğu yönünde kaynaklarımızda bilgiler vardır. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimizin haber verdiğine göre bu cemaatle namaz ve namazın ehemmiyeti noktasında şöyle buyuruyor Efendimiz: kişi hakkını vererek abdest alır, sonra mescide dönelir ve bütün bunları sırf namaz kılma niyetiyle yaparsa onun yürümesi namaz hükmünde olur. Attığı her adım günahlarına kefaret, ayrıca bir derece yükselmesine sebep olur. Bu sayede Allah'ın rahmet ve sekineti etrafını kuşatır. Buhari ve Müslim'in vermiş olduğu habere ve hadis-i şerife göre burada yeter ki kulun niyeti Allah'a kulluk olsun, cemaatle namaz olsun, ta abdest almaya başlamasından camiye varıncaya kadar, namaz kılıp tekrar evine dönünceye kadar burada sevgili Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın o kula lütfunun, sevabının, mükafatının adım başı olduğunu ifade ediyor. Adım başı olarak değerlendiriyor ve her adıma bir günahın kefaret olması, affedilmesi, derecenin yükseltilmesi ve rahmet. Yani her adıma üç mükafat Yüce Rabbimiz vaat ediyor. Günahın kefareti, derecenin yükseltilmesi ve Cenab-ı Hakk'ın özel rahmetinin onu, sekinetinin kuşatması olarak. Dolayısıyla bizler camiye koşarken, cemaate koşarken bu şuurda olur, bu bilinçte olur da ona göre adımlarımızı atarsak gerçekten o adımlar ne kadar bereketli adımlar olur. O adımların atılışı ne kadar feyiz ve bereket verir insana. O adımları atan insan ne kadar kalben mutmain, huzurlu olur ve Allah'ın huzurunda olur. Bunları yaşayanlar çok iyi bilmektedir. İnşallah bizler de yaşayarak Efendimizin bu müjdelerini bizzat kendi içimizde onun güzelliğini hissetme, tatma, yaşama imkanı buluruz. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim sabah akşam camiye gider gelirse her gidip gelişinde Allah Teala o kimseye cennetteki ikramını hazırlar. Bu hadisleriyle Efendimiz Aleyhisselam 5 vakit camiye devam eden kimselere ihsan edilecek nimetlerin güzelliğini ve çokluğunu beyan ediyor. Tabi sabah akşam özellikle zikrediliyor. Çünkü o hem insan o zaman evinde olur veya camiye yakın ikamet ediyorsa orada bulunur. Namaza gitmesi daha imkan dahilinde olur. Hem de sabah ve yatsı namazlarına camiye gitmek daha zor olduğundan dolayı Efendimiz o şekilde sabah ve akşamı dikkate almış beyanını buyururken, buradaki hadis-i şerifi irad ederken dolayısıyla burada bütün vakit namazları da tabii ki kastediliyor. Zoru zikrediliyor. Diğer kolayları da onunla beraber zikredilmiş oluyor. Ama burada Cenab-ı Hakk'ın her gidişe gelişe cennette bir ikram hazırladığı beyan buyurulmuş oluyor. Tabii ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda mescidinde namazları kıldıran bir imamet vazifesi vardı. Resul Efendimiz Aleyhisselam her bakımdan önde olan, her bakımdan toplumun önderliğini yürüten, askeri bakımdan, siyasi bakımından, talim, terbiye bakımından hep öncü olan, örnek olan, önder olan bir insan olduğu gibi sevgili Peygamberimiz aynı zamanda namazların kıldırılması noktasında da ömrünün sonuna kadar Efendimizin bulunduğu yerde imamlık vazifesini Efendimiz bizzat kendileri yürütmüşlerdir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam hem cemaate namazı teşvik eder hem de camiye kimler geliyor, kimler gelmiyor onları takip eder. Gelmeyenleri arayıp sorar. Dolayısıyla sahabi-i kiramın namaza devamını, cemaat devamını da bu şekilde kontrol eder ve sağlamaya çalışırdı. O zaman cemaate özellikle de sabah yatsı namazlarına gelmeyen kimseler ancak münafıklar ve çok hasta olanlar arasından çıkardı. Bu bakımdan Übey bin Kâb radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün diyor bize sabah namazını kıldırdı ve sordu namazdan sonra filan kimse namaza geldi mi diye sordu. Gelmedi dediler. Filan geldi mi diye sordu. Gelmedi dediler. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam Ebu Davud salat 47'de yer alan hadis-i şerifte şu şekilde bir beyanda bulundu. Onu aynı ile aktarmak istiyorum muhterem kardeşlerim. Efendimiz buyuruyor ki işte bu iki namaz. Yani yatsı ve sabah namazları münafıklara en ağır gelen namazdır. Yatsı ve sabah namazları kalkıp kılmak, özellikle camiye gidip cemaatte kılmak münafıklara en ağır gelen namazdır. Bunlar da ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilseydiniz, dizüstü emekleyerek de olsa cemaate gelirdiniz. Bu iki namazda yatsı ve sabah namazını cemaatle camide kılmanın ecir ve mükafatını, ne kadar mükafatının büyük olduğunu bilseydiniz, hakkıyla bilseydiniz, dizüstü emekleyerek de olsa cemaate gelirdiniz. Birinci saf meleklerin safı gibidir. Ondaki fazileti bilseydiniz ona yarışarak giderdiniz. Yani erken varayım ve birinci safta yerimi alayım diye birbirinizle yarışırdınız. Bir kimsenin diğer bir kimseyle olan namazı, yani cemaatte kılmış olduğu namaz, yalnız kıldığı namazdan daha bereketli ve sevabı daha fazladır. İki kişiyle olan namaz da bir kişiyle olan namazından daha bereketli ve üstündür. Beraber kılanların sayısı ne kadar çok olursa Allah Teala'nın o kadar çok hoşuna gider. Şimdi tabi burada Efendimiz Aleyhisselam yatsı ve sabah namazlarını, bütün namazları cemaatte kılmak ama özellikle uyku saatine denk geldiği için yatsı namazları özellikle yaza doğru gittiğimiz zaman daha riskli hale geliyor. Sabah namazları da erkene geliyor. Bir zorluğu var şüphesiz. Buna teşvik ediyor ve münafıkların bu konuda çok zorlandığını. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerim, eğer bizde de cemaate gitmede, namazı cemaatte kılmada, özellikle yatsı sabah namazlarına gitmede içimizde bir zorluk hissediyorsak, bir ağırlık, bir tembellik, uyuşukluk hissediyorsak, bunun bir emmare, bir işaret olduğunu anlamamız lazım. İş dünyamızda ameli bakımdan bir nifakın olduğunu ama iyi bir işaret olmadığını anlamamız lazım ve onun tedavisine gayret göstermemiz gerekir. Bir de Efendimiz Aleyhisselam, bu hadis-i şerif de rahat anlaşıldığı gibi zaten ifadenin kendisinden de daha kalabalık cemaatlerle namazı kılmaya teşvik var. Yani beraber namaz kıldığımız cemaat ne kadar kalabalık olursa, diyelim ki Üsküdar'dayız, yanımızda evin yanındaki mescitte diyelim ki 10 kişi sabah namazını kılıyor ama merkeze indiğimiz zaman bu 20-30-40 kişi oluyorsa veya daha kalabalık cemaatin geldiği camiler oluyorsa bir manada o kalabalığın da sevabın artmasına vesile olduğunu belirtiyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaati devam hususunda ümmetine güzel bir örnek teşkil ettiğini görüyoruz. Çünkü hep kendisi cemaatle namaz kıldırıyor. Hep cemaat içerisinde. Bu bakımdan zaten açık ve aşikar bir örnek olduğu anlaşılıyor. Vefat ettiği gün dahi iki kişinin yardımıyla cemaate geldiğini görüyoruz. Vefat ettiği gün Esved radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ayşe radıyallahu anh'ın yanındaydık. Namaza devam etmekten ve ona tazim göstermekten bahsettik. Ve daha sonra Ayşe validemiz şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına sebep olan hastalığı esnasında bir namaz vakti gelmişti. Ezan okundu. Efendimiz Ebu Bekir'e söyleyin halka namaz kıldırsın buyurdu. Ebu Bekir çıktı ve namaz kıldırmaya başladı. Allah Resulü kendisinde bir hafiflik hissetti vefat ettiği gün. İki adamın arasında camiye çıktı. Şu anda ağrıdan yerde sürünen ayaklarını görür gibiyim. Ebu Bekir derhal geri çekilmek istedi. Ancak Allah Resulü ona yerinden ayrılma diye işaret buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip Ebu Bekir'in yanına oturarak cemaate iştirak etti. Buhari ezan 39. Yani Efendimizin şu halinden, Efendimizin şu davranışından, fiili olarak sergilediği şu hali ve hareketinden, namazın cemaatte kılınması, cemaate devam, cemaatin ehemmiyeti, buna bundan daha güzel misal olabilir mi? Daha büyük teşvik olabilir mi? Daha bunun yerini tutacak başka bir örnek olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Çünkü ömrünün son demleri, hastalık had safhada, ağrıları, sancıları had safhada, ama yine cemaatle namaz, yine namaz ve ölümüne Allah'a kulluk ve ölümüne İslam'ın bütün güzelliklerini tatbike ehemmiyet vermek ve bunu fiili olarak da göstermek açısından gerçekten çok önemli bir üsve-i hasene, örnek bir davranış olduğunu görüyoruz. Niye Efendimiz böyle yapıyordu? Çünkü prensibi kendisi vaaz etmişti, koymuştu. Buyurmuştu ki, La salate li caril mescidi illa fil mescid. Camiye komşu olanın namazı ancak camide kıldığı takdirde kamil manada namaz olur. Aslında hadis-i şerifin şerhsiz manası, camiye komşu olanın eğer namazı camide kılmazsa onun namazı geçerli olmaz tarzında bir görünümü var hadis-i şerifin. Ama diğer farklı rivayete dikkate alınarak bu namazın kemaline hamledilmiş, ama bunu bizzat zahir anlamıyla anlayıp da Şafii mezhebinde olduğu gibi kişi oradan camiye gitmezse namazı sahih olmaz diyen alimlerimiz de çıkmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anha hadiste zikredilen caminin komşusu kimdir diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Yani bir de camiye komşuluk meselesi var. Ne kadar yakın olursa camiye komşuyuz, ne kadar uzaksa olmayız, bunun bir ölçüsü var mı diye sorduğumuz zaman Hazreti Ali Efendimiz şu beyanda bulunuyor. Müezzini işiten herkes, tabi o zaman hoparlörler yok. O zaman böyle ezan okunduğu zaman dünyanın her tarafından duyulacak bir durum yok. Müezzinler hoparlörsüz okuyorlar ezanları. Yüksek sesli olanlar var. Sesi çok yüksek olmayanlar da var. Dolayısıyla o zaman sesin ulaştığı alanlar biraz daha dar, kısa mesafeler olabilir. Fakat artık günümüze geldiğimiz zaman günümüzde camiler, minareler, hoparlörler, merkezi sistemler, okunan ezan biz ne yapıyoruz? Her taraftan işitiyoruz ve duyuyoruz. Dolayısıyla bu gelişmeler de bizi camilere daha fazla komşu yapmış oluyor ve böylece de bu hadis-i şerif gereğince camiye gitmeye daha fazla ihtimam göstermek mecburiyeti hasıl olmuş oluyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam yine bir hadis-i şerifte namazdan dolayı insanların en büyük ecre nail olanı derece derece uzaktan yürüyüp gidenlerdir. İmam ile beraber kılayım diye namazı bekleyen kimse de evinde hemen kılıp yatıverenden daha büyük ecre nail olur. Dolayısıyla mescit ne kadar uzak olsa da ona bir şekilde ya arabamızda veya yürüyerek ona varmamız, namazı orada kılmamız bizim daha çok sevap kazanmamıza ve Allah'a daha çok yaklaşmamıza vesile olacaktır. Yine Efendimiz Aleyhisselam mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getirmeyi tavsiye ediyor bize ve bu mescide gitmeyi alışkanlık haline getiren kişilerin mümin olduklarına şahitlik yapınız buyuruyor. Dolayısıyla burada tek tük olmamalı ve devamlı hale gelmeli, alışkanlık haline gelmeli. Bu vesileyle muhterem dinleyenlerimiz mescitlerin imarından bahseden bir ayet-i kerimeye yer vermek istiyorum. O ayet-i kerime Tevbe suresi 18. ayet-i kerime İnnemâ ya'muru mesacidallâhi men âmine billâhi vel yevmil âkhiri ve kâmes salâte ve âtez zekâte ve lem yakşe illallâhe fe âse ulâken yekûnu minel muhtedîn. Şüphesiz ki Allah'ın mescitlerini ancak şu kimseler imar ederler. Yani iman eden, Allah'a ahirete iman eden, ameli salih işleyen, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka hiç kimsenin korkmayan insanlar Allah'ın mescitlerini, camilerini imar ederler buyruluyor. Bu imara baktığımız zaman imarın iki veçesi bulunmaktadır. Bunların bir tanesi fiziki olarak o camilerin yapılması, inşa edilmesi ve bakımların yapılması, yenilerinin yapılması, korunması, koruma altına alınması ve devamının sağlanması. Bu fiziki olarak, maddi olarak caminin, mescidin imarıdır. Bir de manevi olarak imarı var ki oralardan niçin bu camiler yapılıyor, niye bu kadar masraf yapılıyor, ihtimam gösteriliyor, içinde Allah'a kulluk yapılsın diye ve bizzat giderek de namaz kılarak ve camide ibadet yaparak onun manen imarına çalışmak gerekiyor ki bu da ancak cemaate, namaza devam etmekle mümkün olabilecektir. Efendimiz Aleyhisselam cemaati terk edenlerin acı akıbetini de şu şekilde haber veriyor. Bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaati kılmazlarsa şeytan onları kuşatıp mağlup eder. Şu halde cemaate devam ediniz, muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer buyuruyor. Ve engelli bile olsa, hatta ama bile olsa insanların cemaati terk etmemesi, namaz ihmal etmemesi ve olabildiği kadar cemaati devam etmesini Efendimiz tavsiye ederken bunun en güzel misalini ama sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum'da görüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ama sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum geliyor ve soruyor. Ya Resulallah, beni mescide götürecek bir kimsem yok. Namazı evimde kılabilir miyim? Müsaade etsen de namazı kılsam diye efendim buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam da ona müsaade ediyor. Abdullah dönüp giderken Resul-i Ekrem tekrar onu çağırıp diyor ki sen namaz için ezan okunduğunu işitiyor musun, duyuyor musun? O da evet, evet cevabını verince Peygamberimiz Aleyhisselam o halde davete icabet et, cemaate gel buyurdu. Müslim Mesacit 255. hadis-i şerifte. Yani düşünelim kıymetli kardeşlerim, buradaki söz konusu olan bir engelli sahabe, ama ve ona bile Efendimiz Aleyhisselam eğer ezanı duyuyorsan mutlaka oraya gelmelisin, camiye gelmelisin buyuruyor. Yine Efendimiz cemaate o derece önem vermiştir ki insanların cemaatsiz bir şekilde yalnız olarak namaz kılmalarına hiç gönlü razı olmamış. Bu konuyla ilgili bir rivayeti Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Diyor ki bir kimse camiye geldi ancak Resulullah Efendimiz namazı bitirmişti. Bunun üzerine Allah Resulü hanginiz bu kimseye sadaka vererek sevabını almak ister buyurdu. Hemen birisi kalktı ve onunla birlikte namaz kıldı. Farz namazını Allah Resulü ile kılmış olan bu sahabe, cemaate yetişememiş olan kardeşinin de cemaat sevabına nail olması için onunla birlikte namaz kıldığını görüyoruz. Efendimizin buna teşvik ettiğini görüyoruz. Yeter ki o kişi cemaatte mahrum kalmasın ve cemaat sevabından mahrum kalmasın. Yine Yezid bin Amir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü namaz kılarken yanına gelmiştim. Oturdum ve cemaat iştirak etmedim. Efendimiz namazdan sonra bize döndüğünde kenarda oturduğumu gördü. Ey Yezid, sen Müslüman olmadın mı diye sordu. Ben evet ya Resulallah Müslüman oldum dedim. Allah Resulü öyleyse cemaate katılmaktan seni alıkoyan nedir diye ikazda bulundu. Diyor ki ya Resulallah sizin namazı kılmış olduğunu zannederek evimde kıldım geldim. Onun için artık cemaate iştirak etmedim deyince Efendimiz Aleyhisselam şayet diyor namaza gelir de insanları namazda bulursan onlarla birlikte kıl. Eğer daha önceden namazını kılmış isen bu senin için nafile olur. Evde kıldığında farz yerine geçer. Tabi bununla ilgili fazla farklı rivayetler var. Ama bu hadis-i şerif yani orada hangi namaz olursa olsun cemaate uymamızı ve onun da efendim sevabını almamızı istiyor. Dolayısıyla burada İbn-i Mesud Efendimizin bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Cemaat heyecanını şöyle anlatıyor Abdullah bin Mesud. Yarın diyor Allah'a Müslüman olarak kavuşmak isteyen kimse şu namazlara ezan okunan yerde devam etsin. Şüphesiz ki Allah sizin peygamberinize hidayet yollarını açmıştır. Bu namazlarda hidayet yollarından birisidir. Şayet siz de cemaati terk edip namazı evinde kılan şu adam gibi yapacak olursanız peygamberimizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberimizin sünnetini terk ederseniz sapıklığa düşmüş olursunuz. Vallahi ben nifakı bilinen bir münafıktan başka namazdan geri kalanımız olduğunu hiç görmedim. Allah'a emin ederim ki bir adam iki kişi arasında sallanarak namaza getirilir ve onların iki taraflı desteğiyle safta durdurulur ki Efendimiz Aleyhisselam'ın son hastalığı sırasında da bu bakımdan örnek teşkil ettiğini görüyoruz. Tabi Resulullah Efendimizin bu konuda daha ikaz edici bir hadis-i şerifi var ki bunu mutlaka paylaşmamız lazım ve mutlaka da cemaatli namaz noktasında hep bu aklımızda olmalı kıymetli dinleyenlerim. Allah Resulü cemaate gelmeyenleri bazen şöyle tehdit ettiğini görüyoruz. Buyuruyor ki canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum. İçimden öyle geçiyor ki odun toplanmasını emredeyim. Odun yığılsın. Sonra namazı emredeyim, ezan okunsun. Daha sonra birine cemaat imam olmasını emredeyim. Yani aslında Efendimiz kıldırıyor namazı ama burada başka bir düşüncesi var. Emredeyim o da cemaate efendim, cemaate imam olmasını emredeyim de cemaate gelmeyenlere gidip onlar içindeyken evlerini başlarına yakayım. Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a emin ederim ki bu cemaatten geri kalanların herhangi biri burada semiz etli bir kemik parçası veya iki tane güzel paça bulacağını bilse hemen yasıya gelirdi. Buhari, Müslim'de geçen bir rivayet. Burada kıymetli kardeşlerim Efendimizin buradaki beyanı, buradaki ifadesi çok dehşet verici. Yani namaza gelmeyenlerin evlerini kendileri içindeyken yakabilecek, yakmayı düşünecek bir durum söz konusu. Çok tehdit içeren bir durum söz konusu. Adeta Resul Efendimiz olamaz. Gerçek bir müminin bir camide namaz kılınırken, Müslümanlar orada beraberken evinde namaz kılması hiç de doğru olmaz mesajını veren bir rivayet olmuş oluyor. Muhterem dinleyenler, Üsve-i Hasene programında bendeniz Ömer Çelik sizinle bugün sevgili peygamberimizin Allah'a kulluğundan cemaate namaza ehemmiyetini ve onunla ilgili örnek davranışlarını, teşviklerini birlikte değerlendirmeye çalıştık. Cenab-ı Hak tabii bu konuştuklarımızdan önce kendi adımıza, kendimiz, bütün dinleyenlerimiz ve bu sözümüze ulaştığı herkeste tesirini Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını, beyne getirmesini tabii diliyoruz. Ve programın sonuna gelmişken de hepinize hürmetlerimizi arz ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.